Ayrım 8, Bülbül'ün 40 şarkısı, sayfa 119, 583-594, El Emin, Kureyş'in yüz akı. Ezenler ve ezilenler arasında kötülüklerden korunarak büyüyen delikanlı. Mekke'ye iyilik getiren Hilful Fudul. İyilikleri hep o yapar, doğruları hep o söyler. Kervan ticareti ve kazançlı geçen seferler. Mekke'nin asil ve saygıdeğer kadını büyükler büyüğü Hatice. Seven gönüllerin yeryüzüne örnek evlilikleri. Saadet bağının gülleri Kasım, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukayye ve Fatıma. Gönül fikri hayalinle sabahlar ya Resulallah. Olur şem'i cemalinle sabahlar ya Resulallah. Salahi Uşşaki. Gönlüm senin hayalini kurarak sabahlar ey Allah'ın elçisi. Bu hasretlik içinde eğer cemalinin mumu olmasa sabahlar olmaz. Bahariye, Hatice için. Ey Teyma kadınları, ey Kureyş kadınları, yurdunuzda Ahmet isminde bir peygamber zuhur etmesine az kalmıştır. Hanginiz ona zevci olabilirse hemen olsun. Kabe avlusundaki bu ses, asil kadınların tavafı için ayrılan kısımda bir dalgalanmaya sebep oldu. Kimisi homurdandı, kimisi kahini taşladı, biri hariç. O, duyduğu cümlenin hakikatini kavramış ve ah demişti. Keşke onu görsem. Zaman hızla akıyordu. Dostum İbrahim gibi genç ve yakışıklı Muhammed'in de ilahi bir güç tarafından korunduğunu, dünya bağının en güzel gülü olacak diye dalını ve çevresini saran dikenlerin birer birer ayıklandığını, o büyürken ipek ipek safiyetine halel getirecek budakların, kadife kadife ruhunu incitecek ayrıkların çevresinden temizlendiğini görebiliyordu. Bazen beyaz elbiseli bir adam onu putun yanından uzaklaştırıyor. Bazen bir uyku hali onu süfli ve malayani şeylerden alıkoyuyordu. Kainat bahçıvanı onu cahiliyenin bütün kötülük ve pisliklerinden uzakta tertemiz yetiştiriyordu. Kavminin içinde yükselmiş, mürüvveti faziletle, ahlakı güzellikle, soyu asaletle, komşuluğu iyilikle zinetlenmişti. Huyu yumuşaklığa, bakışı tebessüme, giyimi zarafete, konuşması fesahete mihenk sayılıyordu. Kimse ondan incinmiş değildi. Bu yüzden doğru, güvenilir kişi anlamında El Emin lakabıyla çağrılıyordu. Tıpkı analığı Fatıma'nın çağırdığı gibi. Bana gelince yüzyıllar içindeki en mutlu zamanlarımı yaşıyordum. Gül ve bülbül. Tenhada ve baş başa. Nereye yönelse oraya koşarak, ne zaman dursa o zaman durarak. Her zaman ve her yerde coşkulu şarkılar söyleyerek. Henüz kimseciklerin görmediği her şeyi görüyordum. Davarlarını sürdüğü yerde hayat coşkuyla doluyor. Ağaçlar ve taşlar, kurtlar ve kuşlar onu selamlıyorlardı. Yürüyeceği yolun dikenlerinin ayıklandığını, tırmanacağı yokuşların düze evrildiğini hissediyordum. Hacılar arasında, ticaret kervanlarında, panayırlar ve bayramlarda, kavgalar ve çatışmalarda o hep korunuyor. Üzerine çamur sıçramayacak şekilde berrak kalıyordu. Derken El Emin 25'ine geliverdi. Ebu Talib'in himaye ve desteğinde. Ah, keşke onu görsem diye iç geçiren Mekkeli hanım, Hüveylid kızı Hatice'ydi. Itırcılar çarşısına bakan evinin çatısında şarkılar söylerken, kalbimi hayranlıkla ürperten saadet yüzlü kadın. Mekke'nin sırça vazosundaki narin çiçek, kadınlıkta bir ufuk, kadın oluş üzerine yaratılmış bir abide. Emsalsiz bir şefkatin, engin bir tatlılık ve yumuşaklığın, nadide bir kadın sezişi ve ruh zenginliğinin sembolü. İnceliğin ve zarafetin idrak mertebesi. Hatice Mekke'nin çılgınca eğlencelerinden ve aşırıklarından uzak, ticaretine bakarak yetimlerini büyüten asil bir anneydi. Herkesin itibarını kazanan Hristiyan din adamı Varaka bin Neffel'in kuzeni olurdu ve soyu Kusay'da Gülüm'le birleşiyordu. İlk kocası Ebu Hale'den sonra evlendiği mahzunlu Atik de ölmüş, şimdi birinciden bir oğlun, ikinciden de bir kızın annesiydi. Yaşı 37'yi bulmuştu ve gelen evlilik tekliflerini hep geri çeviriyordu. İşleri yolundaydı. Mekke'den hareket eden kuzey ve güney kervanları onun develeri olmadan yola çıkmıyor, ara aylarda da yakın panayırlara kafileler yollayarak oldukça karlı ve dürüst ticaretler yapıyordu. Ne ki son 2 yıldır süren kıtlık onun da işlerini etkilemişti. Düşündüm. Mekke'de gördüğüm bu kaçıncı kıtlıktı? İşte şehir yine kıvranıyordu. Her evde bir feryat, her beşikte çığıran bir bebek. Yoksulluk üstüne yoksulluk, fakirlikten efzun fakirlik. Ebu Talib'in hanesi de tahammül gücünü tüketmiş, düzen dikiş tutmaz olmuştu. Bahar bitti bitecekti. Mekke ahalisi dualar ve tavaflarla süsledikleri binbir umudu birbirine ekleyerek Kuzey Kervanı'nın hazırlık telaşına düşmüş, Kabe'deki tanrıların itibarı artmıştı. Mekke çarşısında Huveylid kızı Hatice'nin kafilesini onun adına götürecek birini aradığı konuşuluyordu. Ebu Talip yeğenini hatırlayıverdi. 16 yaşından bu yana tam 8 yıldır birçok kervana katılmış, her birinden kazanç ve takdir elde etmişti. O kadar ki esrik develerin yularını tutsa munisleşiyor, kavurucu sıcaklar o yürüyünce serinliyordu. Bezirganlar onunla kervan çıkarmaya can atıyorlardı. "Biliyorsun ey kardeşimin oğlu," diye başladı sözü Ebu Talip ve sırasıyla kıtlıktan, sermayesinin tükendiğinden ve ticaretinin bozulduğundan söz etti. Dımaşk'a gidecek Kuzey Kervanı'nı, Hatice'nin kervana yükleyeceği malları, onun iyi bir işveren olduğunu, nihayet gidip kendisiyle görüşürse belki onun adına kervana katılabileceğini de bir bir anlattı. Gülüm o güne kadar kimseden bir şey istememişti. Gerçi Hatice'yi tanıyordu. Şerefli ve mütevazı bir tacireydi. İş istedi diye kimseyi rencide edecek bir tavrı olamazdı ama yine de içinden bunu yapamayacağını geçirdi. Gülüm'ü bilirdim. Yaratılışındaki safiyetten dolayı içinden geçen şeyler hemen yüzünden okunurdu. Ebu Talip de okudu ve ısrar etmedi. Ama onunla bu meseleyi konuştuğunu da ertesi gün Hatice'ye duyurmaktan geri kalmadı. Gülüm'ün adını işitir işitmez Hatice'nin yüzünde bir şetaret parıldamıştı. Son yıllarda adını sık duymaya başladığı o delikanlıydı bu. Herkesin el-emin dediği Muhammed. Hakkında edindiği bilgilere ve tecrübelerine göre okuma yazması olmayan fakat hesap bilen, yoksul olmasına rağmen iyilik yapmayı seven, onuruna düşkün ama mütevazı bir delikanlıydı. Derhal kendisine haber salıp başkalarına verdiği ücretten daha yüksek ücretle mallarını Dımaşk'a götürmek üzere kervana katılmasını teklif etti. Gülüm Hatice'nin evinden sevinçli çehresiyle ayrıldığında zihninde dört genç deve karşılığı yapılmış iyi bir anlaşma, Hatice'nin aklında ise doğru sözlü, güzel huylu bir delikanlının iri kara gözleri vardı. Mekke 3 ay boyunca kervanın Dımaşk'tan dönüşünü merakla bekledi. Hatice ise yalnızca kervanı değil, kapısından ayrılan sevinçli çehrenin sahibini de merak ediyordu. Aradan geçen uzun gecelerde kervan onun için sanki bir şiirin adı olmuştu da manalar kavis kavis, vezinler ve kafiyeler adım adım birbirini takip etmedeydi. Çölün güzelleri olan develerin ayaklarına, rüzgarın kızları olan atların yelelerine tutunmuş bir hayaldi sanki. İçinde yumak yumak olan bir hayal. Yoksa şu öğle sıcağında, iki katlı evinin üst sayabağında, hanım arkadaşlarıyla otururken, ufukta gözlerine ilişen karaltı neden içini titretiversindi? Güneşin beyinleri kaynattığı bu vakitte yollara düşen şu yolcu elbette bir haber taşıyordu. Baktı, bir daha baktı. Gözlerini ovuşturdu, hayretini yenmeye çalışarak tekrar baktı. Busra'ya gönderdiği iri kara gözler geliyordu. Üstünde ilerleyen bulut da beraber. İyi de şimdi ellerine ve ayaklarını sirayet eden bu telaş da neydi? Birileri kervanından yüzlerce kez kendisine haberler getirmiş. Arda arda develer ufukları kaplamıştı da hiç böyle heyecanlanmamıştı. Hareketlerini kontrol etmeye çalıştı ama işte olmuyordu. İçinin kıpırdadığını hissediyor, yüreğinde daha önce duymadığı bir haz duyuyordu. Hiç yüzleşmediği bu heyecanın sebebi başkaydı. İtiraf etmek istemiyordu ama ne olduğunu tahminde zor değildi. O ara hizmetçisi ilişti gözlerini. Hurmaların en güzelinden bir tabak hazırlamasını söyledi. İyi de neden sesi titriyordu şimdi? Arkadaşlarına ve hizmetkarlarına aşikar etmekten korktu. Başını ufuktan yana çevirdi. Dimağını mest eden düşüncenin mi, kalbine sarhoşluk veren hissin mi, gözlerini kamaştıran güneşin mi etkisindeydi kestiremiyordu. Baktı. Gittikçe daha dikkatli baktı ve Gülüm de o güne kadar benim gördüklerimi bir bir gördü. Zulmeti aydınlatacak güneşi, küfrün kara perdesini yırtacak dolunayı, insanlığa yol gösterecek yıldızı. Omuzlarına dökülen dalgalı uzun saçları, uzun ve ince hilal kaşları, siyah uzun kirpikleriyle devenin üzerindeki bu asil duruşa hayran olunmaz mıydı? Ya buğday renkli açık alnının ortasında parlayan şu nura ne demeli? Değirmi yüzünde açık pembeye çalan şu beyaz yanaklar, çehresindeki mutluluğun okunabildiği berrak sayfalar değilse neydi? Hatice sol böğründeki derin kıpırdanmanın etkisindeydi. Bekledi, yaklaşmasını bekledi. Oracağı yığılıvermekten korkarak, neden sonra başını kaldırdı ve gözlerine baktı. Kalbine uzanan bir bakışla baktı. Sürmesinin ezelden olduğunu fark eden bir bakışla. Burnunun iki kaşına yakın olan kısmındaki hafif kemerin yüzüne kattığı sevimliliğe meftun olan bir bakışla. İşte devesinin üzerinde müjdeli bir gülümsemeyle öylece duruyordu. Muntazam dizilmiş beyaz ve bakımlı dişlerinden birkaç dolu tanesinin parlayarak etrafa saçıldığını hissettiren bir gülümsemeydi bu. Ve Hatice daha fazla bakamadı. gözleri kamaştı. Kervan kazanç ve vuslatlarla birlikte şehrin sokaklarına çılgın bir eğlence getirmişti. Naralar, ateşler, fuhuşlar ve içkiler. Onca kıtlığa, onca çekilen sıkıntıya rağmen dalalet ve eğlencede o derece ileri gittiler ki sapkınlıklarını görmesinler diye Lat ve Uzza'nın üzerine örtmek zorunda kaldılar. Ve bütün o çılgın has haykırışlarının uzağında Gülüm'ün kervan yoldaşı Meyser'e Hatice'ye tatlı tatlı anlatıyordu. Malların satışından çok büyük gelirler elde ettik değerli efendim. Kervanda en ziyade kârı bizim ettiğimizi söyleyebilirim. Ve tabii bütün bunların Muhammed yüzünden olduğunu da itiraf ederek. O kadar iyi, dürüst, ahlaklı ve akıllı. Üstelik yolculuğum sırasında çok garip şeyler yaşadım. Anlatsam inanmazsınız. Hatice o anda Meyser'in anlatacağı her şeye inanmaya hazırdı. Devesinin üzerinde bulutla gölgelenen birini görmekten değildi bu kabulü. Hayır! Onun gözlerine baktığı günün ikindi sohbetindeki edasından ve sözlerindendi. Umarım ona itaatsizlik etmemiş, sözünü dinlemişsindir. Nasıl dinlemeyeyim hanımım? Her söylediği doğru ve isabetliyken, hatta onun sözünü herkesler dinledi. Çünkü herkes ondan herkesten farklı şeyler buluyordu. Ne gibi şeyler? Garipten garip şeyler efendim, inanması zor şeyler. Yorgunluktan can vermek üzere iki devemiz vardı mesela. Kervanın ardında kalmış. Kafileden ha koptuk ha kopacaktık. Muhammed'e haber verdim. Elleriyle develerin ayaklarının altını ve bacaklarını sıvazladı. Neden peki? Neden olduğunu bilmiyorum. Ama o andan itibaren develer böğürerek kervanın en önünde gitmeye başladılar. Ben böyle uğurlu ve bereketli birini daha evvel hiç tanımamıştım. Üstelik emin ve dürüst. Ertesi ve daha ertesi günlerde Hatice, ticaret vekiline minnettarlığını göstermek, ileride yeniden kervanına müzaheretini sağlamak için yakından yakın ilgi gösterdi. Başlangıçta birkaç tabak yemek veya birkaç hediye, gitgide mevsimlik meyvelerden ikram göndermeler, hal hatır sordurmalar. Hatta bir gün onu ziyaret etmeyi bile istedi. Lakin Mekke'nin Hristiyan papazları ve Bizanslılarca itibar edilen adamlarının çıktığı bir aileden, Esed obasından geliyordu ve böyle bir şey yapması aile şerefi için yakışık almazdı. Üstelik de soyca, ahlakça ve iffetçe temizliğini ifade eden Tahire lakabıyla anılıp dururken. Lakin işte gönlünde ona doğru bir hassasiyet, bir akış vardı. Durduramadığı bir akış. Bu akış, Nefise binti Münye ile yaptığı sohbette, ''Bak bakalım, Muhammed neden evlenmiyormuş? Hele bir anla gel, unutma. Sadece sen ve ben bileceğiz.'' cümlesine bir iki verdi. Nefise arada sırada onun hizmetinde bulunan, bu vesileyle Gülüm'ü de tanımış olan bir hanımdı. Üstelik asillerden olmadığı için sokak ortasında veya Kabe meydanında yabancı bir erkekle konuşabilir. Bundan kimse bir mana çıkarmazdı. Nefise'yi takip ettim. Gülüm hakkında alınacak kararları elbette bilmeliydim. Eve dönüş yolunda önüne çıktı. Tıpkı bir zamanlar Zühre'nin babası Abdullah'a yaptığı gibi. ''Muhammed, güzellikler başına toplansın, hele eyleş azıcık.'' Gülüm bir çocukla konuşurken bile olağanüstü dürüstlük ve nezaketle cevap verir, ona tebessüm ederdi. Yine tebessüm ediyordu ama başını yere eğmişti. ''Buyurunuz Nefise Hanım, ne istemiştiniz?'' ''Diyorum ki, yaşın geldi, olgun ve değerli bir kişiliğin var, iyi bir ailedensin ve herkes seni takdir ediyor. Münasip bir kızı kolayca bulabilirsin ama sen hala bekarsın.'' Gülüm her şeyi tabii haliyle izaha çalışır, riya yahut yalana yaklaşacak tavırlardan daima kaçınırdı. İçindekini dosdoğru söyledi. ''Nasıl evleneyim ki? Ne düğün için sermayem, ne bir aileyi ayakta tutacak geçimim, ne o aile için güvencem var. Yani sen geçinecek gelirin ve aile kurmak için güvencen olsa evlenirsin öyle mi?'' ''Öyle ama...'' ''Peki düğün masrafın sağlansa, güzellik ve şerefte sana denk bir hanım bulsak, üstelik de zengin olsa ha?'' Bu kadın inanması zor bir söz söylüyordu besbelli. Tebessüm etti. ''Kimdir ki böyle birisi?'' ''Hatice, imkansız. Mekke'de hiçbir zengine evet demeyen Hatice, benim için nasıl olabilir böyle bir şey? Ayrıca sendeki huy, ahlak ve gönül zenginliği onun manalından değerlidir. Sen yeter ki razı olduğunu söyle, gerisini bana bırak. Bu benim müşterek dostlar vasıtasıyla halledemeyeceğim bir şey değil. Razı mısın?'' Gülüm ne riya gösterdi ne de nazlandı. Dost doğru içindekini söyledi. ''Razıyım. O halde yarın bu vakitler sana bir haber getiririm.'' Nefise sevinçle Hatice'nin yanına koştu. Daha o akşamdan nişan, düğün, hazırlıklar, görüşmeler hepsi tek tek konuşuldu. Zannederim hiçbir kadının fendi bu derece isabetli bir hayra kapı açmamıştır. Sevindim, hem de çok sevindim. Sonra da 7 güzel şarkı besteledim. Her güne bir şarkı. Hepsinde de Hatice'nin o kara gözlere karşı beslediği aşkı ve aşkın aşığa yaptırabileceği şeyleri terennüm ediyordum. yüreklerdeki heyecanı, her insana gösterilen sevgiden farklı olan sevginin yansımalarını sayıp döktüm. Ve sevgide Hatice'yi o kadar kıskandım ki kendimi en büyük rakip kabul ettim. Gülümü benim kadar seviyordu işte, hatta bazen benden fazla. Bir gün biriyle yarışacağımı hiç düşünmemiştim. Gerçi başkalarının Gülümü sevmesinden hep mutluluk duymuş, hatta mest olmuştum. Lakin Hatice herkesten ayrıydı. O kadar ki gece rüyasında, gündüz hayalinde onu görüyor, kalbinde devamlı onunla konuşuyordu. Elbette Gülüm de ona karşı ilgisiz değildi. Asaleti, güzelliği, herkesin kıskandığı itibarı ve iffetiyle kendine denk olduğunu düşünüp içten içe neşeleniyordu. 2 ay sonra Mekke sokaklarında Gülüm'ü çeyiz dolaştırılırken içim hem sevinçli hem buruktu. Sesim titreyerek terennüm ettim. ''Gelin ey Mekkeliler, durmayın, gelin! Düğünü başladı düğünlere gidemeyenin.'' Sesimi ağaçlar ve kuşlar eşlik etti. Hayli mütevazı ama saygılı, israfsız ama memnun edici bir şölendi o. Deflerin çalınıp gençlerin oynadıkları, Mekke asillerinden ve Hille'den 200 kadar insanın doyurulduğu bir şölen. O günkü şarkımda Adem ile Havva'nın cennetteki, İbrahim ile Hacer'in de yeryüzündeki mutlu evliliklerini andım. Bundan böyle Muhammed ile Hatice'nin evlilikleri anılsın, gelecek nesiller nikahları kıyılırken bu evliliğin bereketine sığınsınlar diye yaptım bunu. İtiraf etmeliyim ki düğünden sonra hayatımda yeni bir dönem başladı. İnsanlar Adem ile Havva'nın birbirine aşık olduklarını, Havva'nın Adem'e yasak meyveyi aşkı yüzünden teklif ettiğini ve Adem'in de sevdiği kadının teklifine dayanamadığı için onu tadıp cennetten çıkarıldıklarını anlatırlardı. İbrahim ile Hacer'in birbirlerine olan hislerine hiç muttali olamamıştım ama o aşkın meyvesi İsmail'i tanırdım. Şimdi Gülüm ile Hatice'nin karşılıklı duygularını, bu duygularla birbirlerine karşı muamelelerinde ya incinirse korkusundan adeta titrediklerini, yek diğerini kırma veya gücendirme ihtimali olacak en küçük sözü ve davranışı terk ettiklerini, her ikisinin bütün hayatlarını kendilerinden evvel eşini düşünerek yaşadıklarını gördüm. Saygıyla dinlendirilmiş sen sözünün, menfaatle söylenmiş ben sözünden daha değerli olduğuna şahit oldum. Bazen Hatice'nin yüreğini dinledim, minnet gördüm. Bazen de Gülüm'ün kalbine baktım, şükür okudum. Aşkın saygıdan, dostluktan, mahremiyetten, paylaşmaktan ve ortak düşünceden ibaret olduğuna böyle karar verdim. Belli ki Hatice bu sevginin kanatlarında makamlar ve merhaleler, dereceler ve kademeler açacak, sevgisi yüzünden bazen hesabı susacak, bazen mantığı şaşıp aklı eriyecekti. Bütün varlık hikmeti ve hilkat sırrıyla gaye kadının gaye erkeği liyakatiyle yaşayacak, dünya kadınlığı adına eşe bağlılığın ve destek olmanın timsali olacaktı. Yanılmayacağımı biliyordum çünkü daha şimdiden Hatice kendi kişiliğini sevgilinin kişiliğinde eritip kaybetmeye, onun fikrini kendi fikri bilmeye çabalıyordu. Gülüm'ün istediğini istiyor, onun meylettiğine meylediyordu. Onunla sevginin ilahi olduğunu bilmiş, kul olarak sevginin serpintileriyle Allah'a yükseleceğine kanaat getirmişti. Onu seven Allah'ı sever dedi bir gün ve Allah'ın sevgilisini öyle sevdi. Onun sevgi kapısından girip gerçek sevgiye öyle erdi. Hatice bana büyük rakip, güle bülbül oldu. Herkesin diken olduğu zamanda o gül ile gül oldu. Gülüm Hatice'ye mürüvvet gösterdi ve bir erkeğin nezaketi ve şefkatiyle davrandı. Aralarındaki aşka ve tezahürlerine baktıkça sevgi denen şeyin İbrahim'in Rabbi tarafından Gülüm'e bir huy, Hatice'ye de bir lütuf olarak verildiğini düşündüm. İnsanlığın o zamana kadar çektiği sancıların hep karşılıklı sevgisizlikten olduğuna bir kez daha inandım. Oysa sevgiyle kinler tebessüme durur, sevgiyle düşmanlar dost olurdu. Ağuların bal, ayrılıkların visal olması hep sevgidendi. Sevgi bir yuvada bereketin ve nezaketin adıydı. Bir hafta önce Hatice Ebu Talib'in evine sevgiyle, bir hafta sonra ise Gülüm Hatice'nin Itırcılar Çarşısı'nın ardındaki evine sevgili diye gittilerse, bu sevgi katıksız bir tılsım olmalıydı. Geline mehir verilirdi. Hatice azdan az mehre razı oldu. Çünkü sevgisini göstermek istiyordu. Gülüm ise 12 ukiyyelik mehre 20 genç deve ilave etti. Çünkü o da sevgisini göstermek istiyordu. O gün sevgi mürüvvetin adı oldu. Sonraki zamanlarda hanelerdeki her değişiklik sevgiyle yapıldı. Mekke'de aile demek oba demekti. Evlenen bir dulun çocukları düğünden sonra baba evine gider, obanın çocuğu olur, annesinden ayrılırdı. Hatice'nin evvelki çocukları da böyle yaptılar ama annelerini ziyarete geldiklerinde orada Gülüm'ü öz babaları kadar şefkatli buldular. O gün sevgi şefkatin adı oldu. Gülüm Hatice'nin akrabalarına hep nazik davranmış, hatır saymıştı. Günlerden birinde süt annesi Halime onu ziyarete gelince de Hatice onu ağırlayıp sayısız hediye vererek gönderdi. O gün sevgi akrabaya hürmetin de adı oldu. Her şeyin başlangıcında Muhammed sevgiden yaratılmıştı. Şimdi sevgi Muhammed olarak görünüyordu. Ben sevginin Muhammed ile en büyük rahmet, Muhammedsiz sevginin de zillet içinde zillet olduğunun farkındaydım. Gülün dışında bir sevgi, sevginin dışında da bir gül olamayacaktı. Sevgi beşeri zeminde gülün mutluluğu, Hatice'nin ise bütün varlığı kesildi. Herkesin Tahir'e dediği Hatice'ye sırf bu sevgiye taşıdığı ve bana büyük rakip olduğu için ben Kübra demeye başladım. Hatice Tül Kübra, büyük Hatice. Çünkü o bütün varlık ve hikmeti, bütün hilkat sırrı ve ulviyetiyle gülümün muhatabı, büyük mücerret kadının büyükler büyüğü erkeğe karşı müşahhas duruşuydu. O, güneşe karşı ay, belki en müstesna kulun nihayetsiz muhatabıydı. Ona nasıl büyük demem ki, gülümü tanıdıktan sonra kendisinden vazgeçti. Yalnızca gül için yaşadı. O öyle büyüktü ki, arzusu artık onun arzusu, iradesi artık onun iradesiydi. Aşk kimliğini fethetmiş ve öz kimliğinden üstün kimliğe taşımıştı. Itırcılar Çarşısı'nın sırtındaki evde günler günlere eklenirken, sevgi bazen doğruluğun ve müsamahanın, bazen himaye ve muhafazanın da adı oldu. Mekkeliler oradan güven, sadakat, doğruluk ve emniyetin ışık ışık şehre yayıldığını görüp gıpta ettiler. Yıllarca bu sevgi güzelin, iyinin ve doğrunun, en çok da mutluluğun ve saadetin adı oldu. Sevgiye sırasıyla Kasım, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukayye ve Fatıma diye ad koydular. Kasım ilk oldu ve geleneğe göre mukaddes babasının künyelenmesi için yüzük kaşı olacaktı. Sonraki günlerde Mekkelilerin günümü Muhammedül Emin yanında Ebul Kasım diye çağırmaları bundandı. Ve Ebul Kasım, kainatın en güzel gülü, benim gülüm, dostum İbrahim'in hatırası ve İsa Nebi'nin müjdesi olan gülüm. Hakikat perdesinin açılışına hazırlanırken, gerçeklerin de gerçeğine doğru tefekkür içinde tefekküre, bense hakikatin perdesi aralanırken okunacak en güzel mısrağı bulabilmek adına sancı içinde sancıya gark olduk. Ve yıllar akıyor akıyordu. Tefekkür ve inziva içinde. 8. ayrımın sonu, sayfa 133.